Ayrım 25.
Buralarda ister Yunan'ın ister Roma'nın kurduğu kentler olsun, birçok kuşağın yeteneği ve deneyimi sonunda gelişerek siyasal yaşam bir dengeye ulaşmış, fazlasına pek gereksinim kalmamıştı. İmparatorluğun kalkanı altındaki kentlerin daha da gelişmesi beklentisi, kentlerin bölüştürüldüğü eyaletlerin yönetimine ve bunun için yapılan bağışlara ya da yiyecek içeceğe bağlıdır. Bu nedenle bu dönemin tarihçisinin gerçekten ilgilenmesi gereken konu, her eyaletin zenginliği olmalıdır. Kentlerin tarihi, yönetimdeki imparatorun mizacına ve huyuna göre değişen lütuf ve cezaların kayıtlarından başka bir şey değildir. En yüce yetki bir Romalı'dan öbürüne geçerken, imparatorluğun halkları ve kentleri, her imparatorun yönetiminin geçireceği ilk gelişmeleri huzursuz bir ilgiyle gözlerdi. Onlar bu muazzam sorumluluğun ya ciddi bir görev anlayışıyla kabul edildiğine ya da seçim ilkesinin bozulmaya yüz tutmasıyla sıkça görülmeye başlandığı gibi anlaşılmaz biçimde görmezlikten gelindiğine tanık olma durumunda kalırlardı. Doğudaki topraklarda imparatorun değiştiği söylentisi, çok uzaklara düşen şimşeğin gürültüsü gibi ülkeyi baştan sona kat eder, kent kurulları toplanıp yeni dilekler kararlaştırılır, yeni yöneticiden himaye görmek için onun gönlüne edecek girişimleri düşünürlerdi. Augustus'un ilk ardılları söz konusu olduğunda eski ve istikrar kaydetmiş eyaletler yönetimle ilgili kimi yenilikleri tanımaları dışında kendilerinden çok bir şey istenmeyeceğinden emin, bekleyiş içindeydiler. Genellikle de bütçelerinden makul miktarda kesintiyi önceden hazır tutabilirlerdi. Yalnız uzaktaki krallıklar ve Torosların ötesindeki yerli devletlerin ciddi kaygıları olması için nedenleri vardı. Çünkü kukla yöneticinin ölümü imparatorluğa yeni toprak katmanın ortaya çıkaracağı sonuçları anlayamayacak kadar genç bir imparatorun iştahını kabartır, tutkularını harekete geçirebilirdi. Doğu sınırlarındaki devletlerin durumuna gelince, felaketle sonuçlanacak askeri seferler pahasına bu devletlerin başına yeni bir Romalı sığıntının getirilmesi gerekebilirdi. Bunun dışında bir rejimden ötekine geçiş, ufak tefek kargaşalarla, ayarlamalarla biterdi. Tıpkı büyük bir okula yeni bir müdürün atanması ya da anonim şirketin el değiştirmesinde olduğu gibi. Bu nedenle İsa'dan sonraki ilk 300 yıl içinde, Küçük Asya'nın her bir eyaleti üzerine ne kadar çok şey yazıldığını, ne kadar çok şey bilindiğini görmek insanı şaşırtıyor. Bunların küçük bir kısmını Strabon ya da genç Plinius gibi Latin yazarlarına borçluyuz. Ancak çok büyük oranda bildiğimiz çağdaş sikkecilikten, numizmatik ve bugüne kalmış anıtların üzerindeki yazıtlardan geliyor. Burada hepsinden çok, Avrupa'nın Yunan-Roma çağı üzerine çalışma geleneği ile yüzey araştırması yapan gezgin bilginlerin anlatılarına çok şey borçluyuz. 19. yüzyıl boyunca Texier ve Hamilton gibi büyük adamlar Anadolu'nun uzak bölgelerinde dolaşıp Yunan-Roma dönemi yazıtlarının kanıtlarını kayda geçirip koruyordu. Bu çalışmalar daha sonra Human, Ramsay, Hogarth, Chantre ve daha birçok genç kuşak o antik çağ araştırmacısı tarafından genişletildi. Çok geçmeden bu işte uzmanlaşma gereksinimi doğdu. Bütün yazıtları kapsayan bir katalog ya da külliyat bile tasarlanabiliyordu. Böylece bu yüzyılın ilk yarısında daha sistematik bir temel üzerinde Keil ve Wilhelm, Buckler, Calder ile Guthrie ya da Cook ile Cameron gibi bilim adamları Monumenta, Asiae, Minoris, Antigua gibi bir dizide ortaklaşa yazıt toplamaya katkıda bulundular. Bugün de yeni anıtlar bulunuyor. Yeni yazıtlar ortaya çıkarılıyor ve Yunan-Roma çağı üzerine çalışan genç kuşak epigrafları hala bu dikkatli araştırma geleneğini sürdürüyorlar. Calder ile Bee'nin Küçük Asya'nın Yunan-Roma dönemini gösteren son derece ayrıntılı haritası neredeyse tümüyle bu tür kanıtlara dayanıyordu. 1957'de yapılan harita A.H.M. Johnson 20 yıl önce yayımlanan büyük topografik bilgi envanterini tamamlıyordu. Ancak dönemin siyasal ve toplumsal gelişmelerinin göstergelerini birbirinden bağımsız metinlerden oluşan belge bolluğundan yola çıkarak kurgulamak çok daha zordur. Ramsey gibi daha yakın zamanlarda Maggie gibi yazarların elde ettikleri sonuçlar karşısında şaşırmamak elde değildir. Bu yargı eyaletler listemizde önceliği olan Asya eyaleti için ötekilerden daha geçerlidir. Augustus zamanından imparatorluğun Diocletianus denetiminde yeniden örgütlenmesine dek geçen sürede, doğudaki bu gelişmiş ve bolluk içindeki bölgede önemli hiçbir şey olmadığını söylemek apaçık saçmalık olacaktır. Gel gelelim Plinius, bölgenin yönetim düzeninde kendi denetmenliği sırasında yapılmış olanlar dışında hiçbir konuda konuşmuyor, yazıtlarsa kopuk kopuk bilgiler veriyor, o da yalnız ilişkin oldukları kent üzerine. Örnek olarak Asya kentlerinin en büyüğü olan Efesos'u ele alalım. Doğal olarak yapıcılıkla, yapıların adanması ve yapıların süslenmesi için armağan edilen yontularla ilgili birçok ayrıntı vardır. Bir imparator, Artemis Tapınağı'na sığınan suçlular için Tanrı'nın geleneksel olarak sağladığı sığınma hakkının kötüye kullanmasına el koyar. Bir başkası, kentin balçık olup karaya karışmış limanına bir çare düşünür. Karşılıklı metiyeler düzülür, resmi nişanlar kabul edilir ve karşılığında imparatorluk tapınması kurulur. Sonra sırada şehir maliyesinin senato defterdarlarınca belirli aralıklarla muhasebeye ve düzenlemeye bağlı kılınması, bir keresinde adaletsiz bir uygulamanın yaşlılar kurulunun çalışmaları gereğince giderilmesi var. Sonunda fırıncıların onaylanmayan grevi hayretle kayda geçirilmiş. Gene eyaletin ta öteki ucunda çok daha küçük bir kent olan Aizanio'yu örnek alalım. Bu kentin kalıntıları Anadolu'nun içerilerinde kalan öteki kentlere oranla daha iyi korunmuştur. Gitmesi de kolaydır. Bu kent Kütahya'nın güneybatısındaki Rindakos nehri üzerinde ağaçsız rüzgara açık tarlaların arasında yaylanın yüksekçe bir yerinde açık alandadır. Burada yapay geniş bir yükselti üzerinde Hadrianus'un İsa'dan sonra 117-38 imparatorluğu döneminde yapılmış çok güzel İyon düzeninde bir tapınak vardır. Karşısındaki tepenin yamacında da tiyatro ile stadyum. Böyle bir şehirde bir zamanlar müzikli, tiyatrolu, spor yarışmaları yapıldığına dair kanıt var. Bir zenginin bu şekilde her yıl düzenlenen şenliklere bağış yaptığı kaydedilmiş. Bu kez niçin belli değil, İmparator Neron şerefine kente başka bir armağan veriliyor. Bu çok büyük bir bağış olsa gerek, teşekkür etmek için bizzat imparator yazı yazıyor. Niger'i yenmesi üzerine Septimius Severus'a gönderilen kutlama heyetine verilen onay mektubunda kent için onurlu ve uzun zamandır Roma İmparatorluğu'nun hizmetinde deniyor. Yazıtlar tarihin boşluklarını doldurmakta çok yardımcı olmasalar da tarih bilgisine yeni malzeme sağlamaktadırlar. Denizli'nin batısına düşen Aprodisias'ın alışılmamış güzellikteki ören yerinden çıkanlar da öbürlerinden aşağı kalmamaktadır. Kavaklar ve zeytin ağaçlarıyla dolu varsıl toprakta, Tanrıça'nın tapınağının ayakta kalmış sütunlarının oymalarla zengin biçimde süslenmiş çok büyük başka kamu yapılarının üstünde yükseldiği görülmektedir. Hepsi de yaklaşık 25 yıldır ustalıkla sürdürülen kazılar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca durmaksızın genişleyen antik kent alanı müzesinde kurtarılıp korunan güzel heykellerden oluşan bir bolluk vardır. Bunlar hem sayıca hem de çeşit bakımından kazı yapılan başka ören yerlerinde ortaya çıkarılan toplam buluntudan daha çoktur. Dahası var, en göz alıcı parçalar arasında Aprodisias'ın İsa'dan önce ilk birkaç yüzyıl boyunca başlı başına bir heykel okulunun ya da yontu okulunun merkezi olduğu savını destekleyen kanıtlar bulundu. Atölyelerde üretilen eserlerinin hatta bizzat sanatkarlarının Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına dağıldığı anlaşılıyor şimdi. Sanat tarihçileri için hem heykel hem de kabartma olarak yontuculuğun bu muhteşem sergisi yakın zamanların en büyük arkeolojik buluşlarından biridir. Komşu Galatya eyaleti tarihçilerin özellikle de İncil üzerine çalışan bilim adamlarının her zaman en çok ilgilendikleri konulardan biri olmuştur. Çünkü Aziz Pavlos'un en ünlü mektuplarından birinin geri planında bu eyalet vardır. Bu mektup hem Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlaşmasındaki ilk aşamaları betimlediği hem de o çağda Küçük Asya'daki toplumsal durumları yansıttığı için çok önemli bir belgedir. Dolayısıyla bu konuda literatür eksikliği yoktur. Sir William Ramsay'in yorumları da topografik ve tarihsel kestirimleriyle koskoca bir cildi doldurur. Aziz Pavlov zamanında Galatya'nın en çok göze çarpan özelliklerinden biri bu eyaletin büyük ölçüleri ve bunun sonucu olarak coğrafyasının kompozisyonuydu. Amintas öldüğünde bağımlı krallıkların içinde Galatya en büyüğüydü. Sakarya'nın yukarı vadileri ile Kızılırmak yayı dahil olmak üzere Platon'un aşağı yukarı batı yarısını elinde tutan 3 Galatya boyunun eski vatanına ek olarak Likaonia da ona katılmıştı. Yani Konya Ovası'nın güneye sarkan ünlü kentleri Derbe, Kertihöyük, Listra, Hatunsaray ve Laranda, Karaman ile birlikte. Pisidia ile göller bölgesi İsa'dan önce 39'da Amintas'a bağlanmıştı. Türklerin Side'de eski Manavgat yaptığı kazılar onun burada sikke bastırdığını gösterdiğine göre Pamfilya'da Antalya ili ona verilmiş olmalı ki krallığı Akdeniz'e değin yayılmış. Aktium Savaşı'ndan sonra daha önce Mısır'ın olan Kilikya, Trakya da buna eklenmiştir. Galatya toprakları kuzeyde bağımlı krallıklar olan Papalagonya, Pontos ve Kapadokya ile batıda Asya eyaletiyle sınırlanıyordu. Simve'nin gösterdiği gibi bu garip topraklar yığını Cumhuriyet'in son dönemlerinde Kilikya'nın en dolgun haline benziyordu. Asıl Galatya'da Galler her zaman nüfus olarak azınlıkta kalmıştı. Daha eski yerli öğeler olan Frikler ile Kapadokyalılar kentleri ve köylerin büyük çoğunluğunu dolduruyordu. İşgalciler ilkin bunlar arasında kendi öz dilini konuşan asker soylusu bir zümre kurdu. Bunlar kalelerde ya da surla çevrilmiş köylerde yaşıyorlardı, çevrede ise o boyun insanları. Amintas zamanına gelindiğinde yerli halkla evlenmeye, dolayısıyla kendilerini yöre koşullarına uyarlamaya başlamışlardı. Ancak kendine özgü ulusal karakteri ve kendine özgü toplumsal gelenekleri ortaya çıkan bu karışık ırka da özgün bir karakter kazandırmıştı. Dili Yunanca'nın yanı sıra Bizans dönemine değin yaşamayı sürdürdü. Pessinus, Sivrihisar yakınında ve Tavium, Boğazköy'ün güneybatısında gibi belli başlı kentleri Aziz Pavlos'un zamanından çok sonra bile henüz tümüyle Helenleşmemişti. Ankara'ya gelince İsa'dan önce 25 yılında Romalılarca eyaletin başkenti olarak benimsenen bu kent, hemen Batı eğitiminin inceliklerine bürünmüş, daha sonra Augustus ve Roma kültürünün rahipleri bu işi sürdürmüştür. Kalenin bulunduğu tepenin yamacında kentin büyük tapınağına göze çarpan bir yer verilmiş, çevresinde yükselen agora, hipodrom, gimnasyon ve hamamlarla birlikte sur içine alınmıştı. Şimdi gözlerimizi bir an için Marmara'nın güney kıyısında denize doğru uzanan küçük yarımadanın üzerindeki Kizikos, Erdek kentine çevirelim. Bu dönemde Kizikos iki olayla göze çarpmıştı. Birincisinde Augustus'un başta olduğu sırada bir grup Romalıyı kamçılatıp ölüme mahkum ettikleri için ceza olarak özgür kent statüsünü yitirmiş. İkincisinde ise yıkıntılardan da anlaşılacağı üzere çok olağan dışı büyüklükteki bir tapınağı İmparator Traianus'a adamıştı. Kizikos Asya eyaletinin kentiydi. Ancak doğuda kıyıdan birkaç kilometre ötede Anadolu'nun bütün kuzeydoğusunu içine alan Bitinia eyaletinin hudutları başlıyordu. Pompeius doğuda Amisos'tan başlayıp Heraklia'ya, Ereğli, uzanan tüm kıyıyı ve birçok Yunan kentini, zaten Miletus'un bir kolonisi olan Sinope'nin alt kolonileriydi bazıları, kapsayan Ora Pontica'yı katmıştı buraya. Böylece ortaya Bitinia Pontos denen ikili eyalet çıkmıştı. Plinius bu eyaletin İsa'dan sonra 111'den 113'e değin 2 yıl süreyle valisi olmuştu. Mitridates'in özbeöz ana yurdunun büyük bir kesimi de dahil olmak üzere Pontos'un geri kalanına bir yanaşma krallık statüsü vermişti Augustus. O sıralar Polemon adında biri buranın kralıydı. Likaonia, kral Amintas'ın topraklarına katılmadan önce orayı Polemon yönetiyordu. Polemon ailesinin ve bu ailenin birbiri ardına gelen Roma imparatorlarına verdikleri hizmetin öyküsü, yönetime çağrıldıkları her türlü ortamda Salt Roma'ya olan bağlılıkları ve sevgileri nedeniyle bile insani açıdan özel bir nitelik gösterir. Polemon, miladi takvimin ilk yıllarında Rusya'yı ziyaret ettiği sırada öldü. Bundan sonra krallığı Amasya ile yukarı Kızılırmak taraflarının Galatya'ya bağlanmasıyla büyük ölçüde küçülmüştü. Ancak geri kalan Karadeniz kıyıları ile Likos Vadisi'ni, anlaşıldığı kadarıyla çok yetenekli bir kadın olan karısı Pitodoris yönetmeyi sürdürdü. Onun başkenti Likos kıyısındaki Kaberia idi, Niksar. Pitodoris, Augustus onuruna adını Sebaste, Augusta'nın Yunancası olarak değiştirdiği bu kentten en büyük oğlunun yardımıyla küçük krallığını yönetti. Oğlu ise özel yurttaş olmanın ötesinde daha sonra Armenya kralı oldu ve uyruğunun tam onayıyla uzun süre Roma'nın sığıntısı olarak kalan ilk kral ayrıcalığını elde etti. Pitodoris'in kızı Tripaina, yumuşak huylu ve şefkatli bir kral olarak anlatılan Trakya kralı Kotis ile evlendi. Kotis'i kendi ailesinden gözünü hırs bürümüş biri İsa'dan sonra 19'da haince öldürdü. Ancak Roma Senatosu'nun önünde bizzat Tripaina'nın suçlamasıyla yargılanan katil sürgüne yollandı. Olaydan sonra Kizikos'a çekilen Tripaina rahibe oldu ve anlaşıldığı kadarıyla kentin iki ünlü limanının geliştirilmesine adamıştı kendini. Tripaina adı sonunda ilginç biçimde Pavlos'la Tekla'nın işlerinde, bakınız 20. bölüm, geçer. Tekla arenada ölüme mahkum edildiğinde koruyucusu Tripaina'dır. Pitodoris bu arada Kapadokya kralı Arkelaos'la evlenmişti. Pitodoris İsa'dan sonra 34 yılında öldükten sonra İmparator Tiberius tapınak kenti olan Komana'yı imparatorluğa katıp Pitodoris'in Pontos krallığını daha da küçülttü, krallığı ise bir süre yöneticisiz bıraktı. Ancak Ardılı Caligula, Pitodoris'in kızı Tripaina'dan olan iki torunu, Kotis ile Polemon'un büyümüş ve hala Roma'da yaşamakta olduklarını görünce, birincisini Pontos, ikincisini Trakya kralı yaptı. Genç Polemon'un Neron döneminde ölmesi üzerine, Pontos krallığından ne kaldıysa gitgide denetlenmez hale gelen Galatya eyaletine kattı. Bu küçük ailenin destanı, imparatorluğun çıkarı söz konusu olduğunda, küçük yerli krallıklarla nasıl oynandığını resmediyor gibi. Kral Arkelaos'tan söz açmak bizi Kapadokya'ya getiriyor. Az önce de söylendiği gibi Tiberius'un başa geçtiği ilk yıllarda Arkelaos Roma'da öldükten sonra Kapadokya vilayet haline getirilmişti. İşte yine bir doğu vilayetini konu ediniyoruz. Hem bu kez bir ölçüde İmparator Hadrianus'a elçi Arianus'un sunduğu bir raporun günümüze kalması sayesinde konu hakkında epey bilgimiz var. Buna ve başka kanıtlara dayanarak Maggie bu eyaletin çok ilginç bir betimini veriyor. Maggie öncelikle eyalete büyük önem kazandıran stratejik yolların başkent Mazaka'da Kayseri, Arkelaos, Sezar diye de değiştirmişti, birleşmesinden söz ediyor. Bugün bölgeyi gezenlerin de gayet iyi bildikleri yollar şunlardı. Likaonia'dan çıkıp Melitene'ye, Malatya uğrayan, sonra Tomisa'da Fırat'la kesişen güney yolu. Anikara'dan çıkıp Kızılırmak yayı üzerinden Tiana'ya ve Kilikya kapılarına, Gülek geçidi, giden eski yol. Ve kuzeyde Sebasteia, Sivas ile Pontos'a giden bir başka yol. Sonra memleketin doğal kaynakları anılmış kısaca. Zeytinler, üzümler, Melitene'nin dağlar zincirinden Fırat bayırlarına yayılıyor. Hele bir şarabı var ki Yunan şarabıyla başa baş derler. O zamanlarda Erciyes Dağı ile Hasan Dağı arasındaki yanardağ topraklarında en nitelikli üzüm bağları yetiştiriliyor olmalı. Yine burada ve bütün Mazaka yöresinin sığ topraklarında çayır çimen gür yetişir. Bölgenin her tür büyük baş hayvan besiciliğinden elde ettiği gelir yüksektir. Maggie, Kapadokya'nın çok eskiden ta Akamenitler zamanında Perslere her yıl 1500 at, 2000 katır ve 50 bin koyun vergi verdiğini anımsatıyor. Türk paleontologların Ürgüp yöresinde buldukları, yanardağ küllelerinde sıkışıp kalmış, aralarında ceylan türlerinin hatta zürafanın da bulunduğu 3. çağ memeli kalıntılarını hatırlamamak elde değil. Kapadokya maden bakımından da zengindi. Kırmızı aşı boyası kuzeye taşınıp Karadeniz limanlarından dış ülkelere gönderildi. Orta Kızılırmak bölgesinde Hacı Bektaş, su mermeri ve çok sert saydam mermer çıkarılan ocaklar vardı. Bu ürünler hala çokça aranır. Pencere camı olarak kullanılan mika levhası ve pudra, yöre ürünleri arasındadır. Gülekboğazı dolaylarındaki maden kazısında gümüş ocağı vardı. Burası da Arkelaos krallığının sınırları içinde kalıyordu. Arkelaos, Kapadokya'nın Helenleşmesine katkıda bulunmuştu. Bu yolla çok önem kazanmış olan Garsaura, Aksaray, kentinin adını kendi adından hareketle Arkelais olarak değiştirdi. Antitoroslarda yerel kült merkezi Komana idi. Augustus bu krallığa Küçük Armenia'nın yanlış belirlenmiş olan bu bölge Erzincan ile Bayburt'un batısına düşer. Kimi kesimlerini de katınca bütün krallık zengin ve uyumlu bir devlet durumuna geldi. Özellikle Arkelaos'un Pontoslu Pitodoris ile evlenmesiyle de iki ülke imparatorluğun kuzeyde sınırlarını korumayı paylaştı. Biraz da bu yüzden olsa gerek, Kapadokya Roma eyaleti olunca denetimi bir mali denetmene verildi. Bu kimse doğrudan imparatora karşı sorumlu oluyor, tıpkı bir özel mülkiyet sahibi gibi. Ülkenin gelirleri ona gidiyordu. Hal böyleyken, Arkelaos'un ölümünden 20 yıl sonra, babasının adını ve hala kral ünvanını taşıyan, ancak babasının bütün mülkünden kala kala elinde yalnız Kilikya Aspera'da küçücük bir krallık kalmış, orada kendini küçük ada kenti Elaiusa Sebastian'in Ayaş, güzelleştirilmesine vermiş bir oğulla karşılaşmak tuhaf geliyor. Kapadokya'nın bundan sonraki tarihi açık değil ama sınır eyaleti olma özelliğinden ötürü bu tarih büyük ölçüde askeridir. Komşusu Armenya'da Roma yanaşması bir yönetici bulundurmak için verilen bitmez mücadelelere bağlı olarak bu ülkenin başından geçenler siyasal değişmelerin çok etkisinde kalmıştır. Bu siyaset Augustus'un ikinci Tignares'in koruyucusu olmakla başlamış, onu izleyen imparatorlarca ısrarla sürdürülmüş, alınan sonuçlar daha beter olmuş giderek. Armenya halkı Roma'nın seçtiği role razı olmadığı gibi, partları durduracak tampon devlet olarak kullanılmaya da baş eğmemiştir. Roma sığıntıları art arda tahttan indirilmiş, elde olmayan sebeplerin Romalılara yönetici olarak bir partlı prensi bir süre için kabul ettirdiği, force majeure, nadir anlarda barış için ara verilmiştir. Bu dönemin hemen hemen tümünde imparatorun kişisel yönetimi altına giren bir başka eyalet de Kilikya'dır. Kilikya ilkin yalnız Campestris ovasını kapsarken, Vespasianus buraya Tarkon Dimotus'un küçük Amanos krallığını da ekledi.